Ayrım 24, sayfa 258, Ultimatum, Anders de la Motte. 32. Bölüm. Thorning ailesi bu defa Sophie öldüğündeki tepkilerinin tam aksi şekilde tüm olanaklarını seferber etmişlerdi. Sahip oldukları bütün bağlantıları kullanmışlar ve sadece birkaç gün içinde Gustav Adolf Kilisesi'nde 400 konuklu bir anma düzenlemişlerdi. Bunu seçili sayıda konuk için K1'de Östermalm kışlasındaki süvari alayında içilecek kahve takip edecekti. John Thorning tıpkı Carl Eric gibi romantik bir militaristti. Bu yüzden bir sancak muhafızı iyi bir tercihti. Hatta John'un yıllar içinde kraliyet muhafızlarına bağışladığı para miktarı düşünülürse bir askeri bando bile güzel olabilirdi. Büyük avukata yakışan bir veda olurdu. Stenberg yalnızca birkaç dakika içinde üçüncü defa gülümsediğini fark etti. İfadesini aceleyle düzeltti. Sonra kiliseye ulaşmak üzere olan davetli selinin içinden ağır ağır ilerleyen arabanın arka koltuğunda yanındaki Carolina'ya bir baktı. Ama karısı bir şey fark etmişse bile göstermiyordu. Muhteşem görünüyordu. Bir döpiyes ve duvağı, kusursuz düzlükteki burnunun hemen üstünde biten mini bir kenarsız şapka, her zamanki kırmızı yerine duruma daha uygun sade pembe bir ruj sürmüştü. Topukları tam doğru uzunluktaydı, her zamanki gibi her yanından zarafet akıyordu. Kıyafetlerinden, duruşundan, konuşma şeklinden, üstelik bir de bir konu ilgisini çeker gibi olduğunda çenesiyle yaptığı o ufak hareket yok muydu? Carolina kendisine bakıldığını anlamış olmalıydı. Çünkü Stenberg'e dönüp soğuk bir şekilde gülümsedi. ''Nasıl hissediyorsun Jesper?'' ''İyi'' dedi. ''Yani elbette tüm bunlar çok üzücü.'' Arabanın dışındaki siyahlara bürünmüş kalabalığı işaret etti. ''John senin akıl ocağındı'' dedi Carolina yavaşça. ''Başarının ardındaki en önemli figürlerden biri. Senin için yeri çok ayrıydı.'' Stenberg başıyla onayladı. Akıl hocası önemli figür, yeri ayrı. Bu sözler onu doğru duygusal alana götürdü ve nihayet uygun bir ifade takınmayı başardı. Üzgün, endişeli, anlayışlı. Korkunç bir trajedi diye mırıldandı. Bu dediğinin kulağa ne kadar içten geldiğini memnuniyetle fark etti. Araba kilisenin önüne çekti ve Becker aşağı indi. Stenberg onun merdivenlerde bekleyen takım elbiseli korumaya başıyla selam verdiğini gördü. Hemen ardından önlerinde park etmiş iki siyah güvenlik polisi aracını fark etti. Başbakan oradaydı, elbette. Partinin tüm ileri gelenleri de onunlaydı. Carina Lemoine ve muhtemelen onun kuklası, Stenberg'in yeni atadığı emniyet genel müdürü de. Tüm destekleyici birimler. Artık problemi ahirete intikal ettiğine göre onu ileri ve yukarı zirveye taşıyacak herkes. Becker kapısını açtı ve arabayı süren koruma Gustafsson da aynı şeyi Carolina için yaptı. Dingin bir ork müziği devasa kilisenin açık kapılarından dışarı süzülüyordu. Kafasının içinden ince bir ses şov zamanı dedi ve Stenberg gülümsemesinin yeniden peyda olmasını engellemek için büyük çaba sarf etmek zorunda kaldı. Stenberg muntazam bir şekilde öndeki üç sıraya kadar ilerlemişti. Yakılı Mum ve John'un fotoğrafı önünde duran taziye defterini imzaladı ve John'un dul eşiyle oğullarına içten başsağlığı dileklerini iletti. Sonra patronunun büyük ve kayınpederinin de daha bir serin olan pençelerini sıktı ve Carina Lemoine'la yanakları değmeden öpüştü. Eva Svensk'in önünde bir an tereddüt etti. Ülkedeki en kıdemli polis memurunu da ışıl ışıl yeni apoletli üniforması üstündeyken yanak değdirmeden öpmeli miydi? Ondan önce kendine bu soruyu sormak zorunda kalmış pek fazla kimse olamazdı. Stenberg cevabın hayır olduğuna karar verdi ve sağlam bir tokalaşma için elini uzattı. Kadının gözlerinde hakkı olan ve beklediği şükran ve saygı ifadesini görebiliyordu. ''Sizi tekrar görmek ne güzel'' dedi Svensk. ''Koşullar elbette ne kadar acı olursa olsun.'' Carolina Eva Swainsk ile ayaküstü sohbet ederken Stenberg kilisenin arka taraflarına doğru baktığında gözlerden uzak kalmayı tercih eden Oscar Wallin'i gördü. Wallin'in varlığı onu biraz şaşırtmıştı. Wallin mazoşist falan mıydı? Büyük ihtimalle kendisininkiyle aynı Östermalm terörizisinin elinden çıkma, o kusursuz ütülenmiş el işi gömleklerin altına sert kıllı fanila mı giyiyordu? Stenberg gayri ihtiyari bir biçimde Carolina'nın yanından ayrılıp Wallin'e doğru yürüdü. Wallin kaşlarını hafifçe kaldırdı ama geri çekilmeye kalkışmadı. John ve senin bu kadar yakın olduğunuzu bilmiyordum Oscar. Wallin anlaması zor, ekşi bir yüz ifadesi takındı. Saygılarımı sunmak istedim, birilerinin sunması gerek nihayetinde. Stenberg dişlerini sıktı. Düşünüyordum da belki de polis merkezine hemen geri dönmelisin. Kuruluşa yavaş yavaş yeniden alışman için bir fırsat olur. Wallin cevap vermedi. Bunun yerine Stenberg'in az önce yanlarından ayrıldığı gruba baktı. Tuhaf. Ne o? Güvendiğin ve saygı duyduğun insanların aniden bambaşka kişilere dönüşmeleri. Üstelik neredeyse bir gün içinde. Wallin Stenberg'in daha önce hiç görmediği soğuk ve katı bir biçimde ona gülümsedi. Bir kez daha diğer gruba baktı. Mutlu görünüyor kayınpederiniz, oldukça mutlu. Özellikle ölen bir kişinin anma töreninde olduğu düşünülürse. Artık işler Carl Erich için tıkırında ve tabii sizin için de. Stenberg bir elini uzatıp Wallin'in omzunu pışpışladı. Emniyet müdürünün senin de özel olarak ilgilenmesini sağlayacağım. Sana iyi bir pozisyon bulacak, söz verdiğim gibi. Yeteneklerine ve hırslarına uygun bir konum. Wallin başını çevirdi ve Stenberg onun yüzündeki ifadeyi göremedi. Ama önemi yoktu. Bu maç sona ermişti. Kazanmıştı ve hiç kimse bunu değiştiremezdi. Tuhaf olan başka ne biliyor musunuz? Wallin'in sesi hala şaşırtıcı derecede sakindi. Hayır, ne? Tüm engellerin bir şekilde birden yok oluşu. Örneğin John. Wallin fotoğrafın ve taziye defterinin bulunduğu masayı işaret etti. Yazdığı makaleden hemen sonra öldü. Seçim kampanyası son safhasına girmeden ve John gerçek bir zarar veremeden hemen önce. Bu sizin bayağı işinize geldi, öyle demez miydiniz? Komplo teorilerine yatkın biri, John'un ölümünün pek çok açıdan kızınınkine benzediğini söyleyebilirdi. Stenberg sağ kaşının üstünde bir damarın atmaya başladığını hissetti. Ne söylemeye çalışıyorsun Oscar? Yalnızca sizin kariyerinizin yolunu tıkamanın çok tehlikeli bir şey olduğunu, hatta ölümcül olduğunu söylüyorum. Papazın vaazı ve John'un avukat arkadaşlarının zorunlu konuşmaları sırasında duvarlara dizilmiş kraliyet muhafızları müziğin son notalarıyla birlikte ağır ağır dışarı yürüdüler. Aile ve arkadaşlar yavaşça onları takip etti. Gidelim mi Jesper? Carolina ork sesinden kendini duyurmak için ona doğru eğilmiş ve Stenberg'i düşüncelerinden uyandırmıştı. Elbette. Stenberg kalktı ve onu kilisedeki oturma yerlerinden nazikçe çıkışa doğru götürdü. Orada da çoktan sıkı bir kalabalık toplanmıştı. Becker aniden ortaya çıkıp onlara bir yol açtı. Tören takdire şayan bir biçimde kısa sürmüştü. Belli ki hem konuşmacılar hem de papaz, katılımcıların gitmeleri gereken randevuları ve almaları gereken kararları olan önemli insanlar olduklarını fark etmişti. Ama tüm bu konuşulanlar Stenberg'in bir kulağından girip diğerinden çıkıyordu. Wallin'in imaları onu huzursuzlandırmıştı. Hem Sophie hem de John Turning ölmüştü ve ikisi de onun kariyerini bir şekilde tehdit etmişlerdi. Ancak Sophie dengesizdi ve intihara meyilliydi. Tehditlerini nihayet gerçekleştirmiş oluşu kimseyi o kadar şaşırtmamıştı. John da 69 yaşına yeni girmişti. Birkaç yıl önce ciddi bir kalp pırıltısı sonrası kardiyoloğunun tehlike listesine alınmıştı. Gece geç vakitlere kadar oturduğu uzun bir çalışma hayatı, çok fazla viski ve sağlıksız yemekler nihayet etkilerini göstermişti. Kızının trajik intiharı ve Barolar Birliği Genel Sekreteri olmasının stresinin yanı sıra ülkenin en prestijli hukuk firmalarından birini yönettiği de düşünüldüğünde esas sürpriz John'un kalbinin daha erken pes etmemesiydi. Öyle de olsa Stenberg düşünmeden edemedi. Ya John Thorning'i birileri temizlemiş idiyse? Onun partiye ciddi bir tehdit oluşturduğunu düşünen birileri. Becker kendinden emin bir biçimde ikisini yönlendirdi. Ortağı Gustafsson onları izleyip kalabalığı uzak tuttu. Temiz havaya çıktılar ve Stenberg fırsattan istifade derin bir nefes alıp sırtına yapışan gömleğini düzeltti. Gözleri Wallin'i aradıysa da onu göremedi. Böylece daha iyiydi. Wallin bir kez daha kafasına kurtulmak için çabalayacağı düşünceler sokmuştu. Dargın bir adamdan ipe sapa gelmez saçmalıklar. Karl Erik bir şekilde onlardan önce çıkmayı başarmıştı. O ve Nisse Bowman kasvetli katı ifadeli üniformalı bir adamla konuşuyorlardı. Stenberg ve Carolina'nın yaklaştıkları sırada adamın elini hızlıca sıkıp ondan uzaklaştılar. Pekala dedi kayınpederi, bu kadardı, üzücü bir durum. Thorning ailesi bayağı bir trajedi yaşadı. Muhtemelen üzgün görünmesi gereken bir şekilde gülümsedi. Stenberg kayınpederinin gözlerinin içine baktı ama gözlüklerin ardındaki gri gözler hiçbir şey ele vermedi. ''O konuştuğun kimdi?'' diye sordu Carolina. ''Ah, uzun süredir görmediğim eski bir tanıdık yalnızca. Erik Ohlen, hatırladın mı onu? O, Nisse ve ben paraşütçülük eğitimimizi birlikte almıştık. Erik askeri istihbarat ve güvenlik hizmetlerinin başında. Bir ara tanıştırırım sizi.'' Carolina Stenberg'in yakalayamadığı bir şey dedi. Carl Erik her zamanki gibi sakin ve rahat görünüyordu. Yine de Stenberg'i harekete geçiren bir şey vardı. Bu şey kayınpederinin sesindeki bozuk bir tınıydı. Güvendiğin ve saygı duyduğun insanların aniden bambaşka kişilere dönüşmeleri ne tuhaf. Üstelik neredeyse bir gün içinde diye fısıldadı Wallin kafasının içinde sakin bir sesle. Stenberg daldığını hissetti ve şimdiki zamana dönmek için kendini zorladı. Gözünün ucuyla Nisse Bowman'ın kendisini izlediğini gördü. Kahveyi pas geçeceğim sanırım dedi Karl Erik, öyle şeyleri zaten hiç sevememişimdir. Grand Hotel'de özel bir masa ayırttım. Bana katılmak ister misiniz? Adalet komisyonundan iki üye de gelecek. Çok ilgi çekici bir muhabbet olabilir. Stenberg teklifi reddetmek üzere ağzını açmıştı ki Carolina önce davrandı. Elbette isteriz. Değil mi Jasper? Stenberg kendini zorlayıp gülümsedi. Elbette. Nasıl hissediyorsun dedi Karl Erik. Biraz solgun görünüyorsun. Herhalde senin içinde biraz fazla ölüm olmaya başladı. Grand Hotel'deki yemek muhteşemdi. Alp alabalığı ile yanında dere otlu patates ve Stenberg'in şarap garsonu söylemeden de tahmin edebileceği bir beyaz şarap. Karl Erik'in seçimleri öngörülebilirdi. Sürpriz yoktu, risk yoktu. Ancak Stenberg şarabın tadını çıkarmak yerine kadehini hızla bitirdi. Şarap hali hazırda midesinde çalkalanan aperitifle karıştı. Carolina'nın kendisine baktığını hissedebiliyordu. Normalde o da başını kaldırıp ağır gideceğini belirtmek üzere ona başını sallardı. Ancak bugün hiçbir şey her zamanki gibi değildi. Kayınpederinin söz verdiği gibi özel yemek odasındaydılar. Ağır perdeler, kalın halı, duvarlarda yağlı boya tablolar. Beyaz üniformalı garsonlar odaya girip çıkmaktaydılar. Hızlı ve sessizdiler. Stenberg kayınpederine bir göz attı. Karl Erik ve Carolina, Adalet Komisyonu'nun üyeleriyle ateşli bir tartışmanın içindeydiler. Bazı açılardan bu üç adam neredeyse insanı güldürecek kadar benzerdiler. Üçü de 60 yaşlarında siyah takım elbiseli, beyaz gömlekli ve siyah kravatlılardı. Ancak Karl Erik'in diğerlerinden daha az gıdısı vardı ve görünürde yaklaşan bir kelliği de yoktu. Postürü çelik bir yay gibiydi. Koyu çerçeveli gözlüklerinin ardındaki gözleri dikkatli ve meşguldü. Stenberg kayınpederini hep bir çeşit denetmen olarak görmüştü. Hafif tertip sıkıcı ve insanları azarlamaya yatkındı. Partide de bu görüşte olan birçok kimse vardı. Karl Erich lider değildi. Başbakan ise aksine bir şeyi gösterirken tüm elini kullanan ve ister gerekli olsun ister gereksiz insanları dümdüz etmekten çekinmeyen biriydi. Başbakan'dan hoşlanmayan hatta nefret eden pek çok kimse vardı. Ve geçmişteki adaletsizliklerin hesabını sormak için uygun bir fırsat kollamaktaydılar. Kimsenin Karl Erich Cedergren hakkında böylesine tutkulu hisleri yoktu. Karl Erich herkese iyi geçinir, kimseye meydan okumaz ve mümkün olduğunca orta yolu bulmaya çalışırdı. Ortalık durulduktan sonra ortamda kendini gösteren bir tipti. İşleri tatlıya bağlayan, kırılan kalpleri onaran, düşen özgüvenleri yükselten ve herkesin yola devam etmesine yardımcı olan biri. Yıllar içinde hem parti için hem de devlet kurumu içinde devasa bir itibar sermayesi biriktirmiş olmalıydı. Özellikle de külfetli hataları ve gafları temizlemek için bu omanı kullandığında. Karl Erich bir tehdit olarak görülmüyordu ama belki de bu son derece hatalı bir küçümsemeydi. Her şeyin hızlı karar vermeye, Twitter fırtınaları ve ifşalarına bağlı olduğu ve anlaşmaların ömrünün bir hafta sürdüğü çağda Karl Erich hala uzun soluklu çalışıyordu. Tek bir tanesini değil, bütün sinekleri yakalayacak kadar büyük bir ağı, ağır ağır ve muntazam biçimde ören, kurnaz, yaşlı bir örümcek gibiydi. Kısa zaman içinde başbakan kenara çekilmek durumunda kalacak ve parti yeni bir döneme girecekti. Karl Erich hem profesyonel hayatı boyunca hazırlandığı, hatta kendi kızını da beraberinde sürüklediği bir döneme. Çünkü Karl Erich'in örümcek ağının tamamlanması için gereken son küçük detay bir veliaht prensti. Ne pahasına olursa olsun gücün devredileceği bir kişi. Stenberg kayınpederine baktığını fark etti. Karl Erich başını kaldırıp bir an onunla göz göze geldi. Ona hafif bir alayla gülümsedi. Ne muzaffer ne de sinirlendirici bir gülümsemeydi bu. John Thorning, Stenberg'in kuyruklu yıldız benzeri kariyerinin ardındaki kişinin Karl Erich olduğunu fark etmişti. Gazetedeki makaleye bakılırsa, John oyun dışı bırakılıp Karl Erich tarafından bir köşeye atılmaktansa kendi çırağını harcamayı tercih ediyordu. John Thorning, Karl Erich'i çözmüştü, ona meydan okumuştu. Ve şimdi John ölmüştü. Stenberg şarap kadehini ağzına götürdü ama geriye yalnızca dipteki küçük bir damla kalmıştı ve o da susuzluğunu dindirecek gibi değildi. Garsona baktı ve adamın hali hazırda kendisine doğru gelmekte olduğunu gördü. Carolina'nın bakışları ensesini yakıyordu fakat onun olduğu yöne dönmemeyi tercih etti. Onun yerine kayınpederini incelemeye devam etti. Adamın ölçülü beden dilini inceledi. Aklından neler geçtiğini anlamayı denedi. Aslında neredeyse 20 yıldır o ve Karl Erich iyi anlaşmışlar ve beraber çok vakit geçirmişlerdi. Ama o sırada, tam o anda Stenberg karşısındaki adamı tanıdığından şüphe etti. 24. ayrımın sonu. Sayfa 266.